Ayrım 15. Wolfgang Amadeus Mozart. W O L F G A N G A M A D E U S M O Z A R T. 27 Ocak 1756 Salzburg, 5 Aralık 1791 Viyana. Avusturyalı besteci, besteci ve kemancı Leopold Mozart'ın oğludur. Müziğe yeteneği pek küçük yaşta belirmiş, tanrı vergisi bir sanat harikası olarak tanınmıştır. 6 yaşında keman ve piyano çalan Mozart, daha o yaşta küçük parçalar bestelemeye koyulmuş, 1762 yılında babası ve ablası Naneri ile birlikte konser gezisine çıkmıştır. Münih ve Viyana'da hayranlıkla karşılanan küçük sanatçının gezisi Londra'ya kadar uzamış, saraylar ve konser salonları küçük harikayı görmek ve dinlemek isteyenlerle dolmuştur. Mozart, Paris'te ilk belli başlı yapıtlarını 4 keman ve piyano sonatını yazmıştır. Londra'da Büyük Bach'ın oğlu Johann Christian Bach'ı hayran bırakan küçük besteci, ailesiyle birlikte 1768'de Viyana'ya dönmüş, aynı yıl İmparator II. Joseph için ilk operası La Finta Semplice'yi vermiştir. Bundan sonra Baslen ve Baslene adlı küçük operasını besteleyen sanatçı 1769'da Salzburg Kilise Orkestrası yöneticiliğine getirilmiştir. Aynı yıl babasıyla İtalya'ya gitmiş, İtalyan müzikçisi Padre Martini'nin kısa süre öğrencisi olmuştur. 1770'te Milano'da Miltridate adlı operasını yazarak oynatmış, 1772'de vatanına dönerek Il Senio di Scipione ve Milano için Lucia Silla operalarını vermiştir. 1777 yılına kadar Salzburg'da kalan Mozart, aynı yıl Mannheim ve Paris'e gitmiş, bu defa ilgi görmemiştir. Paris'te annesinin ölümü üzerine tekrar vatanına dönmüş, 1780-1781'de ilk büyük operası Idomeneo doğmuş. 1781'de Salzburg'u bırakarak Viyana'ya yerleşmiş. Aynı yıl yazılan Saraydan Kız Kaçırma operası büyük ilgi görmüş. 1782'de Konstanz Weber ile evlenmiş. 1781-1785 yılları arasında birçok güzel yapıtlarını vermiştir. 1786'da Figaro'nun düğünü operası başarı kazanmış, ertesi yıl Prag için Don Giovanni operasını yazmış, 1788'de birbiri arkasından son üç güzel senfonisini, parantez içinde Mi bemol majör, Sol minör ve Do majör vermiştir. İmparatorun emri üzerine Così fan tutte adlı operayı yazmış, 1791'de Titus ve Sihirli Flüt doğmuştur. Aynı yılın Temmuz ayında başladığı Requiem'ini bitirememiştir. Mozart'ın ilk veriminden itibaren melodi ve armoni zenginliği kolaylıkla göze çarpar. Çağdaşı bazı müzikçiler Emmanuel Bach, Christian Bach ve Abel genç bestecinin üzerinde etki bırakmışlardır. Opera eserleri ise İtalyan opera buffa ve Fransız opera komiklerinin izlerini taşır. Ömrünün sonlarına doğru yazdığı Sihirli Flüt, Alman operasının en olumlu ve devrimci örneği sayılır. Senfonilerinde Haydn ve Christian Bach'ın diğer çalgı yapıtlarında Avusturya halk dans ve melodilerinin etki ve izlenimleri gözükür. Mozart, kısa yaşamına rağmen pek çok yazmıştır. Başlıca operaları şunlardır: Apollo e Hyacinthus, Bastien ve Bastiene, La Finta Semplice, Miltridate, Ascanio in Alba, Il Senio di Scipione, Lucia Silla, Il Re Postore, Zaide, Mısır Kralı Thomas, Idomeneo, Saraydan Kız Kaçırma, Loco de Cairo, La Sposo del Lusso, Tiyatro Müdürü, Figaro'nun Düğünü, Don Giovanni, Così fan tutte, Sihirli Flüt, Titus. Bunlardan başka 47 düet, üçlü ve dörtlü, 6 oratorio ve kantat, kilise müziği parçaları, bu arada 15 orkestra duası, requiem, motetler ve 15 orkestra ve org sonatı başta gelir. Ayrıca 38 lead, 2 terset ve 22 kanon bırakmıştır. Orkestra eserleri 48 senfoni, en ünlüleri re majör, parantez içinde 1876, mi bemol majör, sol minör ve do majör, Jüpiter parantez içinde 1788, 33 divertimenti ve serenat, 29 orkestra parçası, 41 dans. Konçertoları 7 keman için, 1 adet 2 keman ve 1 adet de keman ve viola için, konsertant senfoni, birer adet fagot, obua, klarnet için ve 1 adet flüt ve arp için, 3 adet flüt, 5 adet korno için, 25 piyano için, birer tane de 2 ve 3 piyano için. Piyano eserleri 22 sonat ve fantezi, 4 el için sonat ve bunun gibi. Oda müziği eserleri 45 piyano ve keman için sonat ve çeşitleme, 3 piyanolu üçlü, 2 piyanolu dörtlü, 3 yaylı çalgılar üçlüsü, 28 yaylı çalgılar dörtlüsü, 2 flütlü, 1 obualı, 7 yaylı kentet ve klarnetli beşli. Mozart'ın bütün yapıtları tanınmış müzik uzmanı Dr. Ludwig Köhel tarafından kronolojik olarak sıralanmış ve numaralandırılmış, K.V harfleriyle işaretlenmiştir. İdomeneo, Redi Kreta, parantez içinde Girit Kralı İdomeneo, 3 perdelik opera, metin Abate Giambattista Varesco, ilk oynanış 1781, Münih, başlıca kişiler, İdomeneo, parantez içinde tenor, İdamantes, parantez içinde mezzo soprano, İlia, parantez içinde soprano, Elektra, parantez içinde soprano. Konunun kaynağı Grek mitolojisi. Truva savaşlarına katılmak üzere yurdundan ayrılan kral İdomeneo yerine oğlu İdamantes'i bırakmıştır. Sarayda bulunan Truva prensesi İlia ve Yunanistanlı Elektra yakışıklı İdamantes'i sevmekte, kral oğlu ile Truvalı tutsak prensese büyük ilgi beslemektedir. Kral İdomeneo'nun savaştan başarıyla döneceği öğrenilir. Elektra, kent halkına eğer İlia ülkesine gönderilmezse İdomeneo'nun bir fırtına sonucu öleceğini bildirir. Gerçekten zorlu bir fırtına kopar. Kral ülkesine güçlükle ayak basar ve tanrılara bir adakta bulunur. Karaya çıktığında elini ilk sıkan kişiyi onlara kurban edecektir. Kıyıda elini ilk sıkan oğludur. İdomeneo oğlunu kurtarmak için Elektra ile Yunanistan'a kaçmasını tasarlar. İlia ise İdamantes'in yerine kendisinin kurban edilmesini istemektedir. İsteği kabul olunmaz. Gemi açılır, bir deniz canavarıyla karşılaşır. İdomeneo başta olmak üzere kent halkı gidenlerin yasını tutarken bir haber ulaşır. İdamantes canavarı öldürmüş, deniz tanrısı Neptün tarafından bağışlanmıştır. Elektra gözyaşlarıyla yurduna döner. İdamantes sevdiği İlia ile evlenirken halk dans edip mutlu sonucu kutlamaktadır. İdomeneo, bestecinin ön denemelerinden sonra müzikli oyundaki inanç ve görüşlerini gerçekleştirmeye çalıştığı ilk belli başlı verimidir. Ancak metnin olumsuzluğu nedeniyle bekleneni getirmemiş, tatlı ve lirik müziği İdomeneo'yu kurtarmaya yetmemiştir. Die Entführung aus dem Serail, parantez içinde saraydan kız kaçırma, 3 perdelik Singspiel, metin Gottlieb Stephan İlk oynanış 1782. Viyana. Türkiye'de ilk oynanış 1959 Ankara. Başlıca kişiler: Belmonte (parantez içinde tenor), Osman (parantez içinde bas), Constanze (parantez içinde soprano), Blochan (parantez içinde soprano), Pedrillo (parantez içinde tenor). Konunun geçtiği yer ve çağ 16. yüzyılda İstanbul. Belmonte'nin sevgilisi Constanze, yanında hizmetçisi Blonchen ve uşağı Pedrillo olduğu halde Akdeniz'de korsanlar tarafından tutsak edilmiş, İstanbul'da Selim Paşa'ya satılmışlardır. Durumu öğrenen delikanlı İstanbul'un yolunu tutar. Selim Paşa'nın sarayına girer. Bahçede paşanın kahyası Osmin'le karşılaşır. Onun tehlikeli bir kişi olduğunu sezerek istek ve amacını saklar. Kahya çıkarken Pedrillo gözükür. İki yabancı kıvançla kucaklaşırlar. Evet, Constanze saraydadır. Belmonte planını söyler. Kızlarla beraber kaçacaklardır. Beri yanda paşa Constanze'yi sevmekte, onunla evlenmeyi düşünmektedir. Fakat kız gönlünün başka birinde olduğunu saklamaz. Belmonte uşak Pedrillo ile planı uygulamaya koyulur. Bir testi şarapla gelen Pedrillo, Osmin'i sarhoş ederek uyutur. Kızları çağırır. İki sevgili kavuşurlarken beri yanda Pedrillo da uzun süre sonra nişanlısı Blonchen ile buluşmuştur. Gece pencereye merdiven dayayarak kızları kaçıracaklardır. Kızlar merdivenlerden inerken içkinin etkisiyle uyudu sandıkları Osmin ile karşılaşırlar. Durum paşaya bildirilir. Selim Paşa sevgilileri dinler. Belmonte'nin düşmanı Oran komutanı Lostados'un oğlu olduğunu öğrenmesine rağmen tümünü bağışlar. Perde gençlerin ve yeniçerilerin şükran sesleri arasında iner. Yapıt, İmparator 2. Joseph tarafından ısmarlanmış, o çağlarda İtalyan operasının yaygın etkisine karşıt bir düşünceyle, Singspiel türüne yönelen besteci, olağanüstü güzellikte melodilerle örülü ölümsüz bir partisyon vermiştir. Tanınmış bölümler, Ach, ich liebte, parantez içinde Constanze, Martern aller Arten, parantez içinde Constanze, Vivat Bacchus, parantez içinde Osmin, Wenn der Freude Tränen fließen, parantez içinde Belmonte, Le nozze di Figaro, parantez içinde Figaro'nun düğünü. Dört perdelik gülünçlü opera, metin Lorenzo da Ponte. İlk oynanış 1786 Viyana, Türkiye'de ilk oynanış 1944 Ankara. Başlıca kişiler: Figaro, parantez içinde bariton, Susanna, parantez içinde soprano, Doktor Bartolo, parantez içinde bas, Marcellina, parantez içinde soprano, Cherubino, parantez içinde soprano, Kont Almaviva, parantez içinde bariton, Don Basilio, parantez içinde tenor, Kontes Almaviva, parantez içinde soprano. Konunun geçtiği çağ ve yer 18. yüzyılda Sevil kenti. Kont Almaviva, Sevil'in ünlü berberi Figaro'nun yardımı ve aracılığı sayesinde Doktor Bartolo'nun evlat edindiği güzel Susanna ile evlenmiş, ancak çapkınlıklarına bir türlü son vermemiştir. Yanına uşak olarak aldığı Figaro'nun nişanlısı Susanna da göz koyduğu kurbanlar arasındadır. Ancak Figaro durumu sezmekte, konttan öç almayı tasarlamaktadır. Figaro'ya kini geçmemiş olan Doktor Bartolo ise kahyası Marcellina'nın vaktiyle Figaro tarafından aldatıldığını savunmakta, ya ikisinin evlendirilmesini ya da cezalandırılmasını istemektedir. Bu arada kontun yaveri genç Cherubino ise saraydaki tüm kadınlarla sevişmeyi tasarlamaktadır. Aşkını Susanna'ya açıklarken içeri kontun girişiyle saklanır. Kontun Susanna'ya söylediklerini duyar. Yakalanınca da Sevil'deki birliğe sürülür. Kontes kocasının çapkınlıklarından bıkmıştır. Figaro kendisinin Marcellina ile evlendirileceğini duymuş, bir plan hazırlamıştır. O gece kont tarafından bahçeye çağrılan Susanna yerine kadın kılığına giren yaver, kontun yaklaşmasıyla bir odaya saklanır. Kapının geç açıldığından kuşkulanan kont içeri girer, karısından yatak odasının açılmasını ister. Kırmak amacıyla çekiç almaya gidince Kontes ve Suzan'la yaveri pencereden kaçırırlar. Yaver yerine odaya Suzan'la saklanır. Kilit kırılır, kız dans ederek çıkar. Kont düş kırıklığına uğramıştır. Düğün hazırlığı ilerlerken Figaro'nun borçlu bulunduğu Marcellino'nun aslında onun anası olduğu ortaya çıkar. Bu sonuca rağmen iki kadın Kont'tan öç almak için planlarını geliştirirler. Kont'a Susanna'nın ağzından bir mektup yazarlar. Susanna gece bahçeye gelecektir. Ancak plan gereğince Susanna Kontes'in kılığına, Kontes Susanna'nın kılığına girmiş olarak. Gece karanlıkta oyun başarıyla sahneye konur. Kont tuzağa düşmüş, mahcup olmuştur. Karısından af dilerken Figaro da Susanna'sına kavuşmuştur. La Nozze di Figaro, sanat tarihinde opera buffa türünün kendine özgü eşsiz bir örneğidir. Mozart, Fransız yazarı Beaumarchais'in oyunu üzerine de Ponte'nin büyük ustalıkla ördüğü metni pırıltılı, canlı, alabildiğine tatlı bir müzik düzeyine oturtmuş, her çağda sevilecek ölümsüz bir opera örneği bırakmıştır. Tanınmış bölümler Non so più, parantez içinde Cherubino, Non più andrai, parantez içinde Figaro, Porgi amor, parantez içinde Contes, Voi ce sapete, parantez içinde Cherubino, Dove sono, parantez içinde Contes, Ce soave, Zefiretto, parantez içinde Figaro, De vieni non tardar, parantez içinde Susanna, Don Giovanni, iki perdelik eğlenceli opera, metin Lorenzo da Ponte, ilk oynanış 1787 Prag. Türkiye'de ilk oynanış 1956 Ankara. Başlıca kişiler Leporello parantez içinde bas, Don Giovanni parantez içinde bariton, Donna Anna parantez içinde soprano, Don Ottavio parantez içinde tenor, Donna Elvira parantez içinde soprano, Zerlina parantez içinde soprano, Masetto parantez içinde bas. Konunun geçtiği çağ ve yer 18. yüzyılda İspanya'da Sevil kenti civarı. Sevil komutanı Don Pedro'nun kızı Donna Anna'ya göz koyup gece odasına girmeye kalkan Don Giovanni yakalanacağını anlayınca komutanı öldürüp uşağı Leporello ile kaçar. Donna Anna, nişanlısı Don Ottavio ile öç almaya yemin eder. Efendi ile uşak, geçirdikleri bu yeni serüveni konuşurlarken Donna Elvira yaklaşır. Don Giovanni'nin bu eski sevgilisi aldatılıp bırakılmıştır. Uşak, Leporella, kadını avutmak için sevgililerin listesini sayıp döker. Efendisinin nasıl bir adam olduğunu açıklar. Don Giovanni sarayına giderken yolda güzel köylü kızı Zerlina ile nişanlısı Masetto'ya rastlar. İki genç o gün törenle evleneceklerdir. Fakat uslanmaz çapkın Zerlina'yı gözüne kestirmiştir. Donna Elvira köy kızına dikkatli olmasını, bu kişizadeden kaçınmasını öğütler. Don Giovanni sarayında bir balo düzenleyip nişanlıları çağırır. Babasının katilini arayan Donna Anna yanında Don Ottavio ile ve Donna Elvira olduğu halde baloya gelir. Üçü de maske takmışlardır. Don Giovanni'yi kesinlikle yakalayacaklardır. Bir çığlık yükselir. Zerlina kendisine saldıran çapkından kurtulmak için yardım istemektedir. Konuklar yardıma koşarlarsa da Don Giovanni'yi yakalayamazlar. Efendi ve uşak bu defa Donna Elvira'nın evi önünde buluşurlar. Kılıklarını değiştirirler. Leporello efendisinin kılığına girip Donna Elvira'ya aşkını açıklar. Koluna girip uzaklaştırır. Uşağı kılığındaki Don Giovanni ise Donna Elvira'nın evinde sakladığı Zerlina'ya serenat yapmaya koyulur. Bu anda Masetto yanında köylülerle gelir. Fakat Don Giovanni'nin kılıcıyla yaralanır. İki intikamcı nişanlı Donna Elvira'nın yanındakini Don Giovanni sanarak saldırırlarsa da zavallı Leporello ile karşılaşırlar. Efendi ve uşak bir mezarlıkta buluşurlar. Öldürülen komutanın anıtı dile gelerek susmalarını emreder. Don Giovanni durumu alaya alır. Anıtı akşam evindeki şölene çağırır. Şölende tek başına eğlenirken kapı açılır, içeri anıt girer. Çapkını alıp cehenneme götürür. Bazı müzik uzmanlarına göre opera alanında Mozart'ın en önemli verimidir Don Giovanni. Sanatçı, çağının müzikli oyun kuruluşu içinde dehasına özgü bir doku yaratmış, aslında insanlığın tüm zayıf yönlerini belirten kişisel bir simgeyi en ince çizgileriyle belirtebilmiştir. Tanınmış bölümler: Fuggi, Crudele Fuggi, parantez içinde Donna Anna, Madamina ile Catalogo, parantez içinde Leporello, La Ci Darem La Mano, parantez içinde Don Giovanni Zerlina, Dalla Sua Pace, parantez içinde Don Ottavio, Batti Batti O Bel Masetto, parantez içinde Zerlina, De Vieni Alla Finestra, parantez içinde Don Giovanni, Il Mio Tesero, parantez içinde Don Ottavio, Così Fan Tutte, parantez içinde Bütün Kadınlar Böyle Yaparlar. İki perdelik gülünçlü opera. Metin Lorenzo da Ponte. İlk oynanış 1790 Viyana. Türkiye'de ilk oynanış 1953 Ankara. Başlıca kişiler: Ferrando, parantez içinde tenor, Guglielmo, parantez içinde bariton, Don Alfonso, parantez içinde bas, Fior di Ligi, parantez içinde soprano, Dorabella, parantez içinde mezzo soprano, Despina, parantez içinde soprano. Konunun geçtiği çağ ve yer 18. yüzyılda Napoli. İki yakışıklı subay, Ferrando ve Guglielmo'nun yaşlı arkadaşları Don Alfonso, kadınların sadakatinden emin değildir. Bir yanda iki genç arkadaş, nişanlıları Fior di Ligi ve Dorabella'nın kendilerine çok sadık olduklarını savunmaktadırlar. Taraflar bahse girer, ortaya büyük para konur ve bir oyun düzenlenir. Bu oyuna göre iki subay sözde birbirleriyle gideceklerdir. Makyajla yüzlerini değiştirip Arnavut kılığında dönerek kızları baştan çıkarmaya çalışacaklardır. Oyun uygulanır. Subaylar kızların gözyaşları arasında giderler. Görünüşe göre gençler bahsi kazanacaklardır. Bu inancın getirdiği güvenle iki yabancı olarak dönüp kızlara aşklarını belirtirler. Kızlardan karşılık göremeyince sözde zehir içerler. Doktor kılığına girmiş Despina gelir, delikanlıları manyetizma ile kurtarır. Olay kızları etkilemiş, yabancılara ilgileri artmıştır. Önce Dorabella, sonra da Fior di Ligi duygularını değiştirip teslim olurlar. İki genç kızgınlıkla bağırırlar: Così fan tutte, bütün kadınlar böyle yaparlar. Kızlar yabancılarla evlenmek üzeredir. Noter kılığına girmiş Despina defteri açar. Nikahı kıyarken dışarıdan bir marş duyulur. Subaylar dönmektedirler. İki yabancı dışarı fırlarlar. Kısa süre sonra subay kılığında dönerler. Sonuçta gerçek açıklanır. Don Alfonso'nun sözleriyle perde mutlu sahneyi örter. Onlar tüm kadınların tabiatı olan bir eyleme kapıldılar. İnsan kadının da iyi tarafını görürse mutlu olur. İmparator II. Yosef tarafından ısmarlanan bu zarif opera buffa, bestecinin en olumlu çağlarından bir diğer üstün verim olarak kabul edilir. Her müzik bölümü ayrı bir incelik ve zarafet yansıtan Così fan tutte, çağımız repertuarının en sevilen yapıtları arasındadır. Tanınmış bölümler: Aguarda Sorella, parantez içinde Fior di Ligi Dorabella, Smanie Implacabili, parantez içinde Dorabella, E c'è tutta in un momento, parantez içinde Fior di Ligi Dorabella, Una donna a 15 anni, parantez içinde Despina, A io vecchio, parantez içinde Fior di Ligi, D Zauberflöte, parantez içinde Sihirli Flüt. İki perdelik Singspiel. Metin Emanuel Schikaneder. İlk oynanış 1791 Viyana. Türkiye'de ilk oynanış 1969 Ankara. Başlıca kişiler: Tamino, parantez içinde tenor, Papageno, parantez içinde bariton, Gece Kraliçesi, parantez içinde soprano, Monos Tatos, parantez içinde tenor, Pamina, parantez içinde soprano, Sarastro, parantez içinde bas, Papagena, parantez içinde soprano, konunun geçtiği çağ ve yer İsa'dan önce eski Mısır. Av esnasında bir yılanın saldırısına uğrayan Prens Tamino'yu gece kraliçesinin 3 nedimesi kurtarır. Genç adam ayıldığında garip kılıklı bir adamın yaklaştığını görür. Gelen kuş avcısı Papageno'dur. Olay yerine dönen 3 nedime prense gece kraliçesinin kızı Pamina'nın bir resmini verirler. Tamino bir görüşte sevmiştir kızı. Bu arada gök gürültüleri arasında gece kraliçesi gözükür. Kötü insanların elinde bulunan kızını kurtarmasını ister. 3 nedime Tamino'ya güç durumda kaldığında çalmak üzere bir flüt, Papageno'ya da küçük çanlar verip kaybolurlar. Prensle kuşçu Papageno, güzel Pamina'nın bulunduğu tapınağa gelirler. Kızı aramaya koyulurlar. Tapınakta zenci tutsak Monastatos Pamina'ya gönül vermiştir. Onu rahat bırakmamaktadır. Pamina'yı bulmak önce Papageno'ya kısmet olur. Kıza durumu anlatır. Annesi onu kurtarmak için genç bir prensi görevlendirmiştir. Üstelik prens Pamina'ya aşıktır. Pamina'yı aramakta olan Tamino ise kendini birden kutsal mağarada bulur. Üzerlerinde akıl, iş ve sanat yazılı kapılardan girmeye kalkar. Fakat başaramaz. O sırada yaşlı bir rahip belirir, ne istediğini sorar. Tamino, kötü kalpli baş rahip Sarastro'nun elinden Pamina'yı kurtaracağını bildirir. Rahip ona Sarastro hakkında yargıya varmak için biraz beklemesini söyler. Baş rahip Sarastro bir marş eşliğinde diğer rahiplerle gözükür. Aynı anda Pamina da Papageno ile girmiştir. İki genç birbirlerini ilk defa görürler ve hemen sarılırlar. Başrahip Tamino ve Papageno'nun ruhça temizlenmeleri için bazı deneylerden geçirilmesini emreder. Deneyler başarıyla sonuçlanmıştır. Bu arada gece kraliçesi, zenci Monostatos'u Sarastro'yu öldürmekle görevlendirmiş, Papageno öteden beri özlediği bir kadını, Papagena'yı bulmuştur. Genç gece kraliçesi, Monostatos ve Nedimeler Sarastro'yu yok etmek amacıyla saraya gelirlerken birden şimşekler arasında kaybolup giderler. Başrahip tapınakta iki genci takdis eder. Isis ve Osiris adlı tanrıların onları güzellik ve akılla taçlandırdığını söylerken perde iner. Çağının usta tiyatro adamı Emmanuel Schikaneder'in isteği ve ısrarı üzerine bestelenen sihirli flüt, konusunu kapsayan türlü anlam ve simgelerle önceleri şaşırtıcı bir etki uyandırmış, yapıda yer alan müzik bölümleri yapıtın her çağ ve iklim repertuarına perçinlenmesine yetmiştir. Mozart, sihirli flütü ölümünden kısa bir süre önce tamamlayabilmiştir. Opera uvertüründen başlayan mason simgeleriyle örülmüştür. Kişilerden pek çoğu o çağlarda Avusturya siyaset ve toplum hayatının en önemli kişilerini tanımlarlar. Tanınmış bölümler Der Vogel Fanger Bin İhya (parantez içinde Papageno) Dies Bildnis ist bezaubernd schön (parantez içinde Tamino) Bei Mannern Walhe Liebe Fühlen (parantez içinde Pamina Papageno) O Isis und Osiris (parantez içinde Sarastro) Der Hölle Rache (parantez içinde Gece Kraliçesi) Ein Mädchen oder Weibchen (parantez içinde Papageno) Ach ich fühl's (parantez içinde Pamina) Senfoni KV 201 numara 29 La Majör 1773 yılı yaz aylarını babası Leopold'la Viyana'da geçiren genç besteci, bu arada çalgı müziği alanında önemli bazı eserlerini vermiş, çağının yeni müzik akımı ve hareketlerini inceleme fırsatını bulmuştu. 1774 yılı başlarında doğduğu kent Salzburg'a dönen Mozart, öncelikle senfoni biçimine yönelmiş, birkaç ay içinde 3 bölümlü KV-183 sol majör tamamlanmış, KV-200 do majör, KV-201 la majör, KV-202 re majör izlemiştir. Bunlar arasında KV-201 numara 29 La majör senfoni biçiminde olgunluk dönemine girişin belirtilerini yansıtır. Dramatik anlatım ustalığının, tutkulu gençlik coşkusunun, derin bir şiiriyetin izlerini taşıyan bu eserle Mozart İtalyan etkisinden de soyutlanarak kendi kişiliğine kavuşmuştur. Bazı uzmanlar senfoniyi romantizmin ilk habercileri arasına katarlar. Senfoni Re majör KV-425 numara 36 Linz. İlk yorumu 1783 Linz. Besteci Salzburg'dan Viyana'ya yaptığı bir yolculuk esnasında Kont Thun adlı bir soylunun çağrısı üzerine Linz'e uğramış. Bu arada 5 gün sonra onuruna düzenlenecek saray konserinde çalınmak üzere bir yapıtını vermesini istemiştir. Yanında hiçbir partisyon bulunmayan Mozart'ın oturup yepyeni bir senfoni yazarak konsere yetiştirdiğini babasına yazdığı bir mektuptan anlıyoruz. Bu olay nedeniyle Linz adını alan yapıt 4 bölümden kuruludur. Besteci partisyonda klarnet ve flüt kullanmamış, trompet ve timpaniyi 2. bölümde görevlendirmiştir. Linz senfonisi tüm özellikleriyle bir saray müziğidir. 1. bölüm parantez içinde Adagio Allegro Spirituoso. Dinamik çalışmalar kromatik figürlerle işlenmiştir. Ana temasını kemanların sunduğu tipik Mozart çabasıdır. 2. bölüm parantez içinde andante, melankolik, duygulu bir parça. 3. bölüm menuetto ise bir saray töreni için yazılmış dans ezgisidir. 4. bölüm parantez içinde finale presto, gülünçlü opera uvertürü benzeri neşeyle örülü bir yazıyı yansıtır. Senfoni Re majör No 38 KV-504 Prag. İlk yorumu 1786 Prag. Mozart yalnız önemli sahne yapıtı Don Giovanni'yi değil, tatlı bir senfonisini de Prag'a adamıştır. İlk defa gene bu kente çalınan senfonide menuette bölümü yoktur, 3 bölümden kuruludur. 1. bölüm parantez içinde Adagio Allegro, sanatında büyük bir olgunluğa ulaşan ustanın o çağdaki derin anlamlı, melankolik ve acılı ruh tablosunu nasıl bir palete işlediğini göstermesi yönünden ilginçtir. 2. bölüm parantez içinde Andante, karanlık düşüncelerin kapsadığı kötümser bir atmosferin anlatımı. 3. bölüm ise parantez içinde Presto, klasik bir senfoniye özgü coşkun bir kutlamanın yankısıdır. Senfoni KV-543, numara 39, Mi bemol majör, ilk yorumu 1790 Frankfurt. Mozart, tüm veriminde çok önemli yer tutan son 3 senfonisini 1788 yılı yaz aylarında bestelemiş, hele klasik senfoni biçiminin simgesi olan Do majör, Jüpiter senfoni 2 haftada doğmuştur. Bu dizinin ilki, Mi bemol majör senfoni baştan sona mutlu ve iyimser bir atmosfere sahiptir. 1. bölüm parantez içinde Adagio Allegro. Kısa bir giriş temasından sonra zarif, şarkılı Allegro'ya geçiş, hareketli, oynak bir havanın sürüşü, erkekçe güçlü bir koda, 2. bölüm parantez içinde Andante, marş ritminde bir temanın yaylı sazlardan sunuluşu, 1. bölümün ilk tamasını hatırlatan bir cümleye varış, 2 malzeme türünün tatlı işlemi, 3. bölüm parantez içinde menuetto, köy dansını anımsatan bir melodi, klarnetin sunduğu üçlü, 4. bölüm parantez içinde finale allegro, neşeli bir motif, ani suskular, ana motifin tekrarları. Senfoni KV-550 numara 40 Sol minör. İlk yorumu 1790 Frankfurt. Parantez içinde soru işareti. Partisyonun üzerindeki tarihten 1788 yılının 25 Temmuz günü tamamlandığını anlıyoruz senfoninin. Mozart, Viyana'nın sayfiyesi Behring'dedir. Para sıkıntısı içindedir. 6 aylık kızı birkaç hafta önce ölmüştür. Bütün bu nedenlerin getirdiği bunaltı, karamsarlık ve üzüntü sol minör senfoniye yansımış. Yapıtın bazı müzik uzmanlarınca trajik, patetik ya da romantik gibi adlarla tanınmasına yol açmıştır. birinci bölüm parantez içinde Allegro Molto, iki tema ile işlenmiştir. İlki karanlık görünüşüyle hıçkırıklı bir şizofreni ya da trajik bir avunma. İkincisi gizli bir acının açıklanışıdır sanki. İkinci bölüm parantez içinde Andante, karşılık görmeyen duygulu bir aşk şarkısı gibi yorumlanır. Üçüncü bölüm parantez içinde Menuetto, ışıklı coşkun bir saray dansı değildir, eğlenceyle de ilintisizdir. Üçlü ise bulutla kaplı gökyüzünden sızan bir güneş ışınını andırır. Dördüncü bölüm parantez içinde Allegro Assai, karanlık ve şeytani güçlerle ölesiye bir savaşın ve zaferin anlatımıdır. Senfoni KV-551, numara 41, Do majör, Jüpiter. Mozart'ın bu son senfonisi 1788 yılı 10 Ağustos günü tamamlanmıştır. Sol majör senfoniden 2 hafta sonra bu gerçek bestecinin inanılması güç yaratma yeteneğinin belirtisi olarak gösterilir. Do majör senfoniye Jüpiter adını veren ünlü piyanist Johann Baptist Cramer, parantez içinde 1771-1858, nedenini şöyle açıklar: tanrısal bütünlüğü ve yetkinliği bana bu adı ilham etti. Klasik senfoni biçiminin bu eşsiz anıtı, bestecinin işçiliğinde ulaştığı doruğu, orkestralama sanatında vardığı olağanüstü ustalığı gösterir. Birinci bölüm, parantez içinde, Allegro Vivace. Erkekçe bir girişin kısa bir süre sonra melodik bir çözüme varışı, kah mutlu, kah alabildiğine ciddi hava içinde işlenişi. İkinci bölüm parantez içinde Andante Cantabile, şarkıyı andıran bu bir temanın acılı ve hüzünlü bir düşle sürüşü. Üçüncü bölüm Menuetto, sakin, coşkusuz bir dansın oynak bir üçlü ile süslenişi. Dördüncü bölüm parantez içinde Allegro Molto, Mozart'ın beste alanındaki dehasını bir daha açıklayan bir çabanın belirişi, kahramanlık simgesi olarak yorumlanabilecek ayrıntılarla örülü bir verimin yankısıdır. Piyano Konçertosu KV-466 Re Minör. 1785'te doğan yapıt, Mozart'ın kendinden önceki akım ve düşüncelerden kopup kişiliğini enine boyuna ortaya koyduğu ilk örnek olarak yorumlanır. Romantizmi haberleyen anlam ve melodi çekirdeklerini, ürününü kısa süre sonra vermeye koyulacak, Beethoven ile gelişecek ve koca bir yüzyıla kök salacaktır. Birinci bölüm parantez içinde Allegro, karanlık bir tema ile girer. Tutti ile solo'nun tam karşıt iki öğe halinde belirdiği görülür. Kıyasıya bir çatışmanın kahramanlarıdır sanki ikisi de. Sonlara doğru pianissimo geçiş beklenen huzuru haberler. İkinci bölüm parantez içinde Andante Romanze, doğrudan doğruya kalpten yansıyan bir şarkıdır. Ortada kısa bir rondonun bozduğu sakin gidiş tekrar dönerek bölümü tamamlar. Üçüncü bölüm parantez içinde Allegro Assai Rondo solo çalgıyla başlar, tatlı dans havasında sürer, solo tutti dengesini gözeterek kodaya ulaşır. Piyano Konçertosu KV-467 Do Majör 1785 yılının bir diğer ürünü. Ancak bundan öncekiyle anlam yönünden büyük ayrılıklara sahip, karanlık ve kötümserliğin en ufak kalıntısı yok. Güneşli, ışıklı, zafer marşı benzeri bir allegro maestoso, tatlı, akıcı bir adagio ve yaşam zevkiyle dolu bir allegro vivace assai. Piyano Konçertosu KV-488 La Majör. Bestecinin tüm piyano konçertoları içinde en çok çalınanlardan biri olan yapıt, 1785-1786 kış aylarında Figaro'nun düğünü operası çalışmaları arasında doğmuştur. Gene ışıklı, saydam, coşkun bir partisyon. Birinci bölüm parantez içinde Allegro. Orkestranın uzun girişiyle başlar, birbirinden güzel üç tema ile sürer. İkinci bölüm parantez içinde Adagio, uzunca bir Siciliana'nın süslediği melankolik bir şarkıdır. Üçüncü bölüm parantez içinde Presto, göğe fırlatılan bir ok hızıyla girer. Bestecinin mutlu, neşeli ruhunu yansıtan inceliklerle gene mavi, ışıklı bir gökyüzü çizerek biter. Piyano Konçertosu KV-491 Do Minör. Mozart, Figaro'nun düğünü operasına çalışırken bir yandan da bazı piyano konçertolarını vermiş, bu dizi arasında yer alan yapıt gölgeli görüntüsüyle tanınmıştır. Birinci bölüm parantez içinde Allegro, geniş boyutlu melodi işlemleri. İkinci bölüm parantez içinde Larghetto. Mi bemol majör tonalitede zarif teması son bölüm parantez içinde Allegretto, ana cümlesiyle işlenmiş bir dizi çeşitlemeyle bilinir. Piyano konçertosu KV-537 R majör, taç giyme konçertosu. İlk yorumu Ekim 1790, Alman İmparatoru 2. Leopold'un Frankfurt'ta düzenlenen taç giyme töreni nedeniyle Avrupa saraylarından pek çok soylu kente akmış, bu arada bazı ülkeler tiyatro, opera, bale ve türlü müzik toplulukları göndermiştir. Viyana'dan da Salieri ve Umlauf'un yönettiği saray orkestrası tören, şenlik ve konserlerine katılmış, ancak Mozart gibi bir dehayı göndermeyi kimse düşünmemiştir. Müziğin bu erişilmez insanı yapıtlarından bazılarını alıp Frankfurt'a gelmiş, kendi hesabına düzenlediği bir konserde sunmuştur. Re majör konçerto bunlar arasındadır ve söz konusu olay nedeniyle taç giyme adıyla bilinir. Birinci bölüm parantez içinde Allegro, marş benzeri bir ritmle örülüdür. İkinci bölüm parantez içinde Larghetto, Mozart'ın en tatlı ve duygulu melodilerinden biriyle işlenmiş. Üçüncü bölüm parantez içinde Allegretto, tipik rondo ritmiyle ve süreli tonalite değişimleriyle, modülasyonlarla tanınmıştır. Piyano konçertosu KV-595 Si bemol majör. 1791 yılı başlarında bestelenen bu son konçerto, sanatçının bu tür yapıtları arasında derin bir olgunluk gösterir. Melodi hatları tümüyle lirik bir anlayış ve duyuşu yansıtır. Birinci bölüm parantez içinde Allegro, yumuşak bir şarkı görüntüsüyle girer, sonra güçlü bir karaktere bürünür. İkinci bölüm parantez içinde Larghetto, düşlü bir romans. Üçüncü bölüm parantez içinde Allegro, zarif, soylu bir bahar neşesidir. Keman konçertosu, R majör, KV-218, numara 4. Bestecinin günümüzde pek sık yorumlanan bu yapıtı, keman konçertosu türünde ilk 5 örnekten biridir. Diğerleriyle beraber 1775 yılında yazılmıştır. R majör konçerto, Boccherini'nin o tarihten 10 yıl önce yazılmış bir keman konçertosuyla şaşılacak benzerlikler göstermesi açısından daima söz konusu olmuştur. İlk bölüm parantez içinde Allegro, marş ritminde bir girişle başlar, parlak, gösterişli, şenlikli bir atmosferle sürer. İkinci bölüm Andante Cantabile, Mozart üslubunda tipik bir ezgi, bir şarkıdır. Üçüncü bölüm parantez içinde Allegro, Manon Troppo, bir ritim karışımıdır. Bölüm 2 klasik dansın Gavotte ve Musette'nin görünüp kaybolmasıyla sürer. Arada ikinci bölümün şarkılı melodisi duyulur. Bir rokoko yapıtında bu tür bir düşünüş Mozart'ın şaşırtıcı davranışlarına bir diğer örnek olarak gösterilir. Keman konçertosu La majör, numara 5, KV-219. Daima sağlıklı ve alabildiğine canlı karakteriyle Mozart'ın en çok çalınan keman konçertosu, 19 yaşındaki bir gencin esin zenginliğine inanılmaz bir örnek daha. Birinci bölüm parantez içinde Allegro, Aperto. İtalyanca açık anlamına gelen aperto sözcüğüyle bestecinin neyi kastettiği günümüze dek çözülememiştir. Parça, solist ve Tutti'nin duygulu işbirliği, kontrapunta örgülü kaynaşımıyla sürer. İkinci bölüm parantez içinde Adagio. Romantizmin bir ön habercisi gibi yansıyan, alabildiğine tatlı bir melodiyle işlenen bu bölümü bestecinin Salzburg'da yakın arkadaşı kemancı Gaetano Brunetti için yazdığı söylenir. Üçüncü bölüm parantez içinde Allegro. Tipik Menuetto temposuyla girer. Alla Turca olarak yorumlanan ritimle sürer. Yapıt bu ritimle dokunmuş zarif ve tatlı geçiş nedeniyle Türk konçertosu adını almıştır. Keman ve viola için Konsertant Senfoni KV-364 Mi bemol majör. Bu deha ürünü ikili konçerto, bu eşsiz senfoni konçerto bileşimi 1799 yılında yazılmıştır. Barok çağının Concerto Grosso biçimindeki solist grubu Rokoko çağında çözülüp parçalanmış, solist sayısı genellikle bire indirilerek özgürlük, rahatlık ve esneklik sağlanmıştır. Mozart'ın birden çok sayıdaki soliste dönüşü bir neo-barok denemesi değil, tersine en geniş anlamda ilerici denemeler olarak kalmış, onu bu alanda daha sonra pek çok besteci izlemiştir. Konsertant senfoni 3 bölümlüdür. Allegro maestoso, andante, presto, her üçünün de tema malzemesi olağanüstü bir zenginlik ve değişiklik göstermez. Ancak iki solo çalgının tam bir eşitlikle çalışması, yer yer tutti ile kaynaşması, dinlemeye doyulmaz bir ses akımı iletir. Flüt ve arp için konçerto, KV 229, do majör. 1778 yılında iki Fransız müzikçisinin siparişi üzerine bestelenmiştir. Genel havasıyla mutlu, neşeli, uçarı bir karaktere sahiptir. İki zarif çalgının tüm özellikleri gözetilerek kurulan denge, konçerto edebiyatında hayranlık uyandıran bir işçilik olarak kalmıştır. Konçerto 3 bölümlüdür. Her bölüm sonat biçiminde yazılmış, her iki solistin hakkı son noktaya dek dikkatle gözetilmiştir. Flüt konçertoları KV 313, sol majör, KV 314, re majör. 1778 yılının ilk aylarında bir başka Avrupa gezisine çıkan 22 yaşındaki Mozart uzunca bir süre Mannheim'de kalır ve bu sırada Hollandalı varlıklı bir amatör müzikçi olan Willem van Britten de Jong'dan 3 flüt konçertosu siparişi alır. Bu olayı babasına yazdığı bir mektupta şöyle haberler besteci: "Burada rahat edecek tek bir dakikam bile yok. Sabahtan akşama dek koşuşuyorum. Ne yaparsınız ki adımız bahis konusu. Ayrıca pek sevmediğim bir çalgı için 3 konçerto siparişi aldım." Mozart'ın sevmediğim dediği çalgı flüttür. Ve ne gariptir ki bu akıl ermez deha sevmediği bu çalgı için 3'er bölümlük eşsiz güzellikte 2 eser vermiştir. Aynı çalgı için elde bir de andante bulunuyor. Kestirilere göre de Jong, sol majör konçertonun 2. bölümünü beğenmemiş, bir başka bölüm istemişti besteciden. Oboa konçertosu, KV 314, do majör. İlk yorumu 1778 Mannheim. Bestecinin varlığı bilinmesine karşın uzun yıllar yitik kalan bu konçertosunun gün ışığına çıkarılmasını Mozart uzmanı ve araştırıcısı ve ölümüne dek Salzburg'da Mozarteum kurumu yöneticisi Bernard Paumgartner'e borçluyuz. Eser 1920 yılında kurumun arşivinde bestecinin büyük oğlu tarafından bırakılan belgeler arasında bulunmuştur. Mozart'ın o yıllarda Salzburg'da yaşayan oboacı Giuseppe Ferlandi için bir konçerto düzenlediği bazı mektuplarında haberlenmiş, besteci eserin el yazmasını 1777'de Mannheim'de orkestra yöneticisi ve bestecisi Christian Canabich'in evinde oboacı J. Ramm'a armağan etmişti. Bir mektubunda adamın kıvançtan çılgına döndüğünü anlatır Mozart. Eser gene aynı evdeki özel bir konserde çalınmıştır. Oboa konçertosu KV 314 La majör, flüt konçertosunun oboaya dönüştürülmüş biçimidir. Serenata Notturna KV 239 Re majör. Bu zarif yapıtın adı öteden beri bazı tartışmalara yol açmış, İtalyanca akşam anlamına gelen sera sözcüğünden türeyen ve akşam müziği anlamına gelen serenata'dan sonra bir de gece anlamındaki notturna'nın ekleniş nedeni bir türlü anlaşılamamıştır. İtalyancayı ana dili gibi bilen Mozart'ın bu davranışı şöyle yorumlanır çoğunlukla: "Bestecinin bu tür verimi basit bir eğlence müziği değildir. Bir güzele övgü, bir rokoko parkı törenine, bir saray sofrasına eşlik için istiflenmiş sesler de değildir." Daha sözcüğün yaygınlaşmadığı o çağlarda doğmuş nocturne'lerdendir. Romantik, esrarlı, zarif gece müzikleri ve Mozart nocturne'ü o çağda ancak notturna olarak belirtebilmiştir. Serenata Notturna, solistlerinden kurulu küçük bir gruba orkestra eşliğiyle sunulan bir tür concerto grosso'dur ve 3 bölümdür. Parantez içinde marş, parantez içinde menuetto ve parantez içinde rondo. Küçük bir gece müziği, eine kleine Nachtmusik. Sol majör, KV 525. 1787 yılında bestelenen yapıt, Mozart'ın en yaygınlaşmış, en sevilmiş melodilerinden bazılarını derlemiştir yapısında. Bu eşsiz serenat, 4 bölümden kuruludur. Birinci bölüm parantez içinde allegro. Sonat yapısında bir senfoni mimarisiyle yazılmıştır. İkinci bölüm parantez içinde romanze. Lirik, şarkı benzeri bir melodiyle işlenmiştir. Mozart bölüme çağı için garipsenecek bir başlık koymuş, bu ad ancak yarım yüzyıl sonra yaygınlaşmıştır. Üçüncü bölüm, parantez içinde, menuetto. Bestecinin bu dansa verdiği en zarif birkaç örnek arasında yer alır. Dördüncü bölüm, parantez içinde, finale. Coşkun bir şenliği, gülüş, dans ve öpücüğü yansıtır sanki. Serenat bu neşeli yankılarla biter.